Irak'ta öteden beri İngilizlerin ihtirasları olduğunu bilmeyen çocuk bile yoktur. İngiltere'ye karşı Irak bölgesini mahalli kuvvetlerinden ayırmak, bu hükümeti mülkümüzü istilaya hırslandırmak ve davet etmekten başka bir şey değildir. Dolayısıyla kesin ihtiyaç meydana gelmesinden önce buralara başka asker gönderilmemesi büyük bir eksikliktir. Kısa da olsa bir dönem sadrazamlık yapmış olan Ahmet İzzet Paşa, savaştan önce Irak bölgesini güçlendirmek yerine bölgedeki askerleri başka cephelere gönderen genelkurmayı anılarında böyle eleştirir. Irak cephesi Osmanlı'nın açılacağına bile ihtimal vermediği bir cephe olmuştur. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 58. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Türklerle İngilizler arasında açılan İngilizlerin Mezopotamya, bizimse Irak cephesi dediğimiz cepheye giriş yapacağız. 6 Kasım 1914'te İngiltere'nin Osmanlı'ya savaş ilan etmesinin hemen ertesi günü açılan bu cephede Osmanlı'nın hazırlıksız yakalanmasıyla İngilizler ilk etaplarda çok kolay galibiyetler elde etmişlerdir. Fırat, Dicle ve Şaddülerab nehirlerinin kıyılarında geçen muharebeleriyle bu cephe, nehirlerin sağladığı ikmal avantajıyla 1. Dünya Savaşı'nın o çabucak statikleşen diğer cephelerinden farklı bir dinamizm sunar. Cephenin en büyük açılma sebebi olan petrol ise yine olaylara farklı bir boyut kazandırır. Muharebelere giriş yapmadan önce değerli destekçilerim Mustafa Vuslat, Furkan Karip ve Pınar Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu podcast olmazdı. Ayrıca Irak Cephesi bölümlerine sponsor olarak projeye cömert bir katkıda bulunan Kerim Rota'ya çok teşekkür ediyorum. Kendisi ve Rota ailesi için bu bölümlerin ayrı bir anlamı olacak. Buna bir sonraki bölümde 1. Rota Muharebesini anlatacağımız zaman çok daha detaylı değineceğim. Şimdi Irak cephesine açmadan önce isterseniz biraz bu cephenin karakteristiğinden bahsedelim ve söze petrol diyerek başlayalım. Modern anlamda endüstriyel bir ürüne dönüşmesi 19. yüzyılın ortalarına tekabül eden petrol aslında o yıllarda fazla rağbet gören bir ürün değildir. Hatta dönemin petrol şirketleri müşteri bulamamaktan ekonomik bunalımlar geçirmekte ve yer yer iflas etmektedir. Fakat 20. yüzyılın başlarında otomobil kullanımının yaygınlaşmaya ve de özellikle savaş gemilerinin yakıt olarak kömürden petrole geçmeye başlamasıyla dünyanın henüz 4-5 noktasında çıkartılabilen bu koyu renkli sıvı sanayisi kuvvetli olan ülkelerin iştahını kabartıyor. Özellikle de çıkacak olası bir savaşta dev donanmasını yürütmek için petrole muhtaç olacak olan İngiltere'nin. Bu bağlamda uzun süredir yürütülen petrol aramaları sonunda meyvesini veriyor. Tarihler 26 Mayıs 1908'i gösterdiğinde İran'da Mescid-i Süleyman kasabasındaki Zagros dağlarında bir İngiliz şirketi tarafından 359 metre derinlikte Orta Doğu'nun ilk petrolü bulunuyor. Bulunan bu yüksek kaliteli petrol medeniyetlerin beşiği olarak görülen Mezopotamya'nın kaderini adeta baştan yazıyor. O zamanlarki adı Anglo-Persian Oil Company olan şimdilerde British Petroleum yani BP olarak bildiğimiz şirket, İran dağlarında çıkan bu hazineyi işlemek için Basra Körfezi'ndeki Abadan adasını İran'dan kiralıyor ve buraya dünyanın en büyük petrol rafinerisini kuruyor. Şaddülerab kıyısına kurulmuş Abadan rafinerisi ile ileride dünyanın mega şirketleri arasına girecek olan BP, o yıllarda ironik bir şekilde piyasada zar zor tutunabiliyor. Şirket petrol arama işleri için çok fazla para harcamış, petrolü bulunca da hala aradığı müşterileri bulamamıştır. Fakat zeki bir adam olan Donanma Bakanı Winston Churchill bu şirkete devlet elini uzatıyor ve yapılan anlaşmalarla Kraliyet Donanması Anglo-Persian Oil Company'nin en büyük müşterisi oluyor. Fakat ortada şöyle bir sorun vardır. Şaddülerab kıyısına kurulan bu rafinerinin hemen karşısı Irak yani Osmanlı toprağıdır. Ve 1914 yazında patlak veren savaştan sonra İngilizlerle Türkler arasındaki gerilim tırmanmaktadır. Neyse ki Türkler henüz tarafsızdır. Fakat savaşa girmeleri durumunda yapımı yıllar almış olan Abadan rafinerisinin ve kilometrelerce döşenen petrol hatlarının Türkler tarafından tahrip edilmesi riski vardır. 1914 sonbaharında Abadan meselesini belki de Çanakkale'nin bile üstünde tutan İngilizler, ortada savaş ilanı bile yokken donanmalarıyla Basra Körfezi'nde bir güç gösterisi yapıyorlar. Olası bir çatışma için hazırda bekleyen gemiler Osmanlı kanadında rahatsızlığa sebep olurken 24 Eylül 1914'te Basra valisi Kurmay Albay Supi Bey İstanbul'a mevzuyu dile getiren bir telgraf çekiyor. Vali o yazıda İngilizlerin Körfez'e 3 savaş gemisi soktuğunu, bu sebeple ticaretin kesildiğini, Basra'daki hurmaların elde kaldığını, İngilizlerin resmen kanunsuzca bir abluka uyguladığını belirterek bu durumun protesto edilmesini istiyor. İngilizler gerçekten de Şattülarap'ın Türkler tarafından kapatılması ve mayınlanması ihtimaline karşı 22 Eylül'de Odin isimli gambotunu izinsizce Şattülarap'a sokmuş ve gambot nehrin kapatılma yerine yakın bir yere tehditkar bir şekilde demir atmıştır. Bu arada arkadaşlar gambotun İngilizcesi gunboat'tur ki topçu atışı yapabilen tekne anlamına gelmektedir. Türklerin elinde ise Marmaris gambotu vardır. Fakat bu gemi Odin'e rakip olamayacak kadar küçüktür. Albay Supi Bey, Basra'daki İngiliz konsolosuna Odin'in derhal Şattülarap'ı terk etmesi gerektiğini, bunun bir kural ihlali olduğunu söyleyince konsolos ona "Nasıl ki Göben ve Breslau'nun Çanakkale'ye girişi bir kural ihlali değildiyse, Odin'in Şattülarap'a girişi de aynı şekildedir" tarzında bir cevap vermiştir. Basra Körfezi konusunda Osmanlıların protestolarına aldırmayan İngilizler, Irak'ı işgal etme amaçlarının olmadığını, sadece petrol rafinerisinin güvenliğinden endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Fakat sözde işgal amacı gütmeyen İngilizler, Hindistan'da bulunan ve %80'i Hint askerlerden oluşan 20.500 mevcutlu 6. tümeni Mezopotamya için seferber ediyorlar. Kor General Sir Arthur Barrett komutasındaki bu tümenin ilk unsurları 16 Ekim 1914'te Mumbai'den bir konvoy halinde Ocean zırhlısının koruması altında Orta Doğu'nun yolunu tutuyor. Bu arada evet, Ocean zırhlısı sonraları Çanakkale'de batırılacak olan gemilerden bir tanesidir. Konvoy 23 Ekim'de Basra Körfezi'ne girerek Bahreyn'e varıyor ve Tuğgeneral Walter Sinclair de Leman komutasındaki 16. Tugay Körfez'de bir süre oyalandıktan sonra 30 Ekim'de Osmanlı donanmasının Karadeniz'de Ruslara bir baskın verdiğinin duyulması üzerine harekete geçiyor. De Leman yine savaş ilanını beklemeden asker yüklü gemileriyle beraber 3 Kasım'da Şattülarap'a giriyor. İngiltere 5 Kasım 1914'te Osmanlı'ya savaş açınca 6 Kasım'da Irak'ın Körfez'e açılan kapısı olan Fav Kalesi bombalanmaya başlıyor ve Irak cephesi resmen açılmış oluyor. Bir saatlik bir bombardımanın ardından 3 bölükten oluşan 600 mevcutlu bir İngiliz-Hint karışık çıkarma kuvveti Fav adasına ayak basıyor. Bir kaynağa göre bölgeyi savunan 350 mevcutlu Osmanlı'nın Fav hudut taburunun ki bu mevcudun 3'te 2'sinden fazlası Arap güvenlik görevlisidir. Bombardımanda Türk tabur komutanının şehit olması üzerine kaleyi boşalttığı ve geri çekildiği yazar. Fav'a bu şekilde neredeyse direnişsiz çıkan İngilizler kasabada bir kısım kuvvet bırakarak Şattülarap'tan yukarı yani Abadan'a doğru ilerlemeye başlıyorlar. 7 Kasım'da bir İngiliz gambotuyla bir Türk motorbotunun çatışmaya girdiği rapor ediliyor. Türklerin açtığı ateşte İngiliz gambotunu ıskalayan bir mermi Abadan'daki gaz depolarından birine isabet ediyor ve tesiste yangın çıkıyor. Aslında İngilizlerin en çok korktuğu senaryo gerçekleşmek üzereyken Türkler kalabalık ve üstün ateş gücüne sahip düşman karşısında direnemeyip geri çekiliyorlar. İngiliz kuvvetlerinin büyük bir bölümü Abadan üzerinden Sania nehrine geçiş yaparak rafinerinin karşısına konuşlanıyorlar ve tesislerini güvence altına alıyorlar. Türk tarafında bölgenin savunmasından sorumlu Irak ve havalisi kumandanı Cavit Paşa, 6 Kasım'daki hadiseleri duyar duymaz harekete geçmiş olsa da komutanın Bağdat'tan Basra'ya gelmesi 10 Kasım'ı buluyor. Gelir gelmez bir saldırı düzenleyen komutan zayıf birliklerle yürüttüğü taarruzunda başarılı olamıyor. Türkler bu taarruzlarında yüzü aşkın kayıp veriyorlar. Basra valisi ve aynı zamanda Osmanlı'nın Irak'taki tek askeri varlığı olan 38. tümenin komutanı Albay Supi Bey ise Bağdat ve Musul'dan ikişer taburu, Bedre'den bir taburu yola çıkartacak emirleri gönderiyor. Fakat bu askerlerin de bölgeye gelmesi günler alacak. Görünen o ki Osmanlı böylesi bir istilaya hiç ihtimal vermediği için çok ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Enver Paşa, Irak'ta başlarda Trabluskarp tarzı bir senaryonun yaşanacağını düşünmüş ve buranın da yerel kuvvetlerle savunulabileceğine inanmıştır. Fakat kanaatimce ortada Irak cephesini Trabluskarp'tan ayıran iki önemli husus vardır. Birincisi, İngiliz ordusu, İtalyan ordusu değildir. ve uzak diyarlara seferler düzenleme konusunda belki de dünyanın en tecrübeli ordusudur. Üstelik bünyesindeki Hint askerler bu tarz koşullara çok alışkındır. İkinci husussa Trablusgarp'ın gerisinde aşılması çok zor Sahra Çölü varken Basra Körfezi'nin gerisinde nehirlerin beslediği bereketli Mezopotamya vardır ki bu nehirler motorlu araçlarla içerilere sokulmayı kolaylaştırmaktadır. Osmanlı ordusu ikmalli nehirlerin akış yönünde yaptığı için daha avantajlı sayılabilir fakat ortada ne bir sefer planı ne de düşmana ilk etapta karşı koyacak doğru dürüst birlik vardır. 38. tümenin toplam mevcudu 8.000'dir ve o da zaten tüm Irak'a yayılmış vaziyettedir. Enver Paşa'nın yerlilerden yararlanmak maksadıyla Arabistan'da İbni Suud ve İbnur Reşid'e gönderdiği hediyelerinde bir yararı olmamıştır. 13 Kasım'a gelindiğinde İngiliz komutan Döleman'ın Tugay'ına takviyeler geliyor ve tümen komutanı Kor General Barrett komutayı eline alarak cepheyi 15 kilometre daha kuzeye, sahil adı verilen mıntıkaya kaydırmaya başlıyor. İngiliz ilerleyişini bu sefer daha düzenli Türk birlikleri karşılarken düşman bu kasabayı da ele geçiriyor fakat bunu yaparken 489 kayıp veriyor. İngilizlerin kesinlikle çok daha kalabalık olduğunu ve operasyonlara gambotlarla sürekli ateş desteği verildiğini unutmayalım. 17 Kasım'da Türklerin ikinci savunma hattı da zorlanınca Cavit Paşa elindeki yetersiz birliklerle Basra'yı savunamayacağını anlıyor ve zaman kazanmak için şehri 20 Kasım'da boşaltarak birliklerini 70 kilometre kuzeyde Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği Kurna kasabasına çekiyor. Şehrin boş bırakıldığını öğrenen İngilizler bir gece yürüyüşüyle 22 Kasım'da Basra'ya giriyor. İngiliz 6. Tümeni ya da bir diğer adıyla Indian Expeditionary Force D. 16 günde 93 kilometre ilerleyerek 1. Dünya Savaşı standartlarının çok üstünde bir başarı yakalıyor. Cavit Paşa bu konuda İstanbul'a gönderdiği yazıda Irak'taki birliklerin yetersizliğinden şikayetçi oluyor ve bölgeye ilave birlik gönderilmesini talep ediyor. Bu talep üzerine İstanbul'dan 2 piyade, 2 makineli tüfek bölüğüyle Halep civarındaki 12. Kolordu'nun 35. tümeninden bir piyade alayı ve 1 makineli tüfek bölüğü Irak cephesine sevk ediliyor. Basra gibi 60 bin nüfuslu stratejik bir şehri ele geçiren İngilizler 23 Kasım'da törenlerle şehir meydanında yürüyüş yapıyorlar ve artık Irak topraklarının yeni sahibiymiş gibi davranmaya başlıyorlar. Halkı etkilemek için dağıttıkları bildirgede Britanya'nın Osmanlı'dan daha çok Müslüman vatandaşa sahip olduğu, Basra'nın artık İngiliz kontrolüne geçtiği, Osmanlı ile savaşmalarına rağmen Müslüman halka karşı herhangi bir düşmanlıklarının olmadığı, herkesin din ve dünya işlerinde hürriyet ve adaletten faydalanacağı yazıyor. İngilizler aynı zamanda Basra, Kurna, Amara ve Mümtefik bölgelerini kapsayan Basra vilayetinin bütün aşiret ve şeyhlerini de kendileriyle dost olmaya davet ediyorlar. Şeyhlere gönderilen o mektup şöyle başlıyor. Siz Arap şeyhleri akıllı adamlarsınız ve kandırılmaya gelmezsiniz. Fakat kabile üyelerinizden bazı cahiller çıkabilir. O yüzden herkesi ilgilendiren ve inkar edilemeyecek olan şu gerçekleri hatırlatmakta fayda var. İşte arkadaşlar emperyalizmin dili böyledir. Bu mektup devamında İngiltere'nin aslında böyle bir savaşı hiç istemediği, Almanya'nın kendilerini buna mecbur ettiği, Türkleri de bu işin içine sokarak onları İngilizlere karşı kışkırttığı, yoksa İngilizlerin Araplarla aslında hiçbir derdinin olmadığı gibi ifadelere yer vererek uzayıp gidiyor. Burada İngilizlerin aslında en çok çekindikleri din konusudur. Çünkü Irak'a gelme sebeplerinden biri petrolse diğeri de imparatorluğun himayesindeki Müslümanlardır. Savaşa girer girmez Osmanlı'nın 14 Kasım'da tüm Müslümanlara cihat çağrısı yapması üzerine İngilizler bu çağrının etkisini yerinde zayıflatmak ve özellikle Hindistan'a sıçramasına engel olmak amacındadır. Savaştan önce tamamlanamamış olsa da yapımını Almanların üstlendiği Berlin-Bağdat demiryolu hattının asıl son durağı Basra olarak tasarlanmıştır. İngilizler Basra'yı alarak sadece Osmanlılara değil petrollere erişim hayali kuran Almanlara da bir gol atmıştır. Basra valisi Albay Supi Bey'in bu olaylardan aylar önce 11 Ağustos 1914'te gönderdiği bir raporunda Basra'nın milyonlarca lira değerindeki Irak şişesinin tıpası olduğunu ve Osmanlı'nın cüzi bir masrafla Fav ve Basra dolaylarında Şattül Arap'ı mayınlaması gerektiğini yazmıştır. Yine aynı raporda İngilizlerin ilan harple beraber Basra'yı ele geçirmeye çalışacağı açıkça belirtilmiş fakat Genelkurmay'ın buna refleksi bölgeyi güçlendirmekten ziyade bölgeden asker çekmek olmuştur. Basra'nın da düşmesinin ardından Albay Supi Bey dağılan birliklerini toparlayıp olabildiğince hızlı bir şekilde 70 kilometre kuzeybatıdaki Kurna'ya çekiliyor. Arapça'da köşe anlamına gelen El Kurna, Fırat ve Dicle'nin birleşerek Şaddül Arap'ı oluşturduğu yerdedir ve sanırım stratejik öneminden bahsetmemize bile gerek yoktur. İki nehre yaslanmış şekilde oluşan çatalın hemen kuzeyinde yer alan kasabanın doğu sınırını Dicle, güney sınırını Fırat oluşturur ve bu haliyle Türkler için savunması nispeten kolay bir yerdir. Önemli olan İngilizlerin kuzeye sarkıp Dicle'yi aşarak kasabayı kuşatmamasıdır. Bunun için Türkler Dicle'nin doğu yakasında bulunan Müzaire köyünde siperler kazmıştır. Basra'yı aldıktan sonra aslında kendisine verilen görevi tamamlamış olan Kor General Barrett, nedense bu işin burada bitmeyeceğini, daha kuzeylere çıkılmadan Abada'nın güvenliğinin tam olarak sağlanamayacağını düşünerek ileri harekatına devam ediyor. 3 Aralık'ta 6 gemiden oluşan nehir flotillası, 2 Hint taburu ve 2 İngiliz bölüğünü Şaddül Arap'ın akıntısına karşı taşımaya başlıyor. Gece çöktüğünde Kurna'ya 15 kilometre yaklaşan gemiler ertesi gün ilerleyişine devam ediyor ve askerler daha önceden keşfi yapılmış Şaddül Arap'ın doğu kıyısına çıkarma yapıyorlar. Kuzeye ilerleyerek Dicle'nin karşı yakasındaki Muzaire köyüne yaklaşan İngilizler burada Supi Bey'in siperlere yerleşmiş birlikleri ve Türk topçusunun ateşiyle karşılaşıyorlar. İngiliz gambotları ve karaya çıkartılan dağ topları bu ateşlere hemen karşılık verirken yaşanan çarpışmada Muzaire köyünde yangın çıkıyor ve köy adeta küle dönüyor. Bir süre daha direnen Türkler daha derinlere kazamadıkları siperlerde kayıplar vermeye başlayınca Dicle'yi aşarak Kurna'ya doğru geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Türk topçusunun ateşinde de İngiliz gemilerinden bazıları hasar alıyor. Günün sonunda Muzaire'yi ele geçiren İngilizler Kurna'ya geçmek için Dicle'yi birkaç defa aşmaya çalıştılarsa da hurma ağaçlarına saklanan Türk keskin nişancıları buna izin vermiyor. Karanlık çöküp çabalar sonuçsuz kalınca da İngilizler güneyde çıkarma yaptıkları noktaya geri dönüyorlar ve yaralılarını gemilerle Basra'ya taşıyorlar. Türkler ise Muzaire'deki bombardımanda epey kayıp veriyorlar. Ertesi gün iki tabur daha takviye alan İngilizler aynı hamleyi tekrar deniyorlar ve Muzaire üzerinden Dicle'yi aşıp Kurna'ya girmeye çalışıyorlar. Fakat gece çöktüğünde Türkler köyde gündüz kaybedilen mevzilere geri dönmüş olduğundan aynı çatışmalar tekrar yaşanıyor. Türklerin azimli direnci karşısında İngilizler Kurna'ya geçişi yine sağlayamayınca tekrardan geri çekiliyorlar. Fakat bu çarpışmalar Türklere çok pahalıya patlıyor ve yerine koyamadıkları askerlerini ve cephanelerini kaybediyorlar. İngilizler ise durmadan destek alıyorlar. 8 Aralık'a gelindiğinde İngiliz gemileri Şaddül Arap'ın çatal noktasından Dicle'ye geçmeyi başarıyorlar ve Kurna'ya artık ciddi hasar verebilecek bir konuma geliyorlar. Kurna gambotlardan aralıksız atılan mermilerle dövülürken takviye gelen 2 Hint taburu doğudan geniş bir kavis çizerek Dicle'yi çok kuzeyden bir noktadan aşmayı başarıyor. Türkler bunun farkına geç varıyorlar. Böylelikle Kurna'yı 3 taraftan kuşatmış olan İngilizler karşısında çaresiz kalan Supi Bey o gece karşı tarafa bir teklif sunuyor. Eğer adamlarımın silahlarıyla beraber geri çekilmesine izin verirseniz Kurna'yı size teslim etmeye hazırım diyor. Fakat bu teklif reddediliyor. Kalabalık İngilizlerin baskısı devam edince Albay Supi Bey de dahil 42 subay ve 1000'e yakın er silah bırakarak teslim oluyorlar. Böylelikle Basra'dan sonra Kurna'da düşüyor ve Irak'ı savunan 38. Tümen büyük ölçüde dağılmış oluyor. İngilizler ise bu muharebede 250 civarında bir kayıp veriyorlar. Evet, bir ay gibi kısa bir sürede İngilizler Irak'ta 160 kilometre ilerlemiş, Şaddül Arap kıyılarını tamamen ele geçirmiş ve Bağdat yolunun dörtte birinden fazlasını kat etmiştir. Eğer Osmanlı Genelkurmayı bu duruma acilen bir çözüm bulamazsa, Irak hepten elden gidecek, İngilizler kuzeyde Ruslarla buluşacak, Osmanlı toprakları doğudan tamamen kuşatılacak ve savaşın seyri Türkler için çok zor bir hal alacaktır. Bu cephenin gelecek bölümünde yaşanan bu hızlı yenilgilere İstanbul'un bulmaya çalıştığı çözümleri, teşkilatı mahsusadan Süleyman Askeri Bey'in göreve gelişini, bölgeye sevk edilen Yüzbaşı Cemil Bey komutasındaki elit birlik Osmancık taburunu ve Irak cephesindeki ilk Türk zaferi olan 1. Rota Muharebesini anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın.